Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Mutlu günler sevgili futbol severler. Radyo Sputnik'tesiniz ve bir veri maç programı an itibariyle başlamış durumda. Saatlerimizde 14.06'yı gösterirken. Ben Ata Arslan.
Ben Çağlar Öner.
Ben Serhat Ayan.
Derbi sonrası futbolun gündemini değerlendirmeye çalışacağız bugünkü programda. Tabii en önemli maç Fenerbahçe-Beşiktaş maçıydı. 4-2 Beşiktaş üstünlüğüne biten ama Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yine öne çıkan maçlar da vardı. Bunlardan biri Galatasaray-Adana Demirspor müsabakasıydı. 2-0 bitti. Bir de tabii futbolun gündeminde neler var diye soracak olursanız o da bunlardan birini şöyle sayabilirim. Fenerbahçe'de yaşananlar. Yani üst üste kötü sonuçların alınmasından sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün teknik direktör Jorge Jesus'la bir araya geldi ve Portekizli teknik adamla yola devam kararı çıktı ama şimdilik diyeceğiz. Çünkü kontratın bitmesine 2 ay var. Tazminat mutlaka masaya yatırılacaktır. Bir geçici teknik adamla takımın yol alabilmesi ne kadar doğru, bunun analizi yapılacaktır. Bir sürü konu masaya gelecektir. Bakalım nasıl bir süreç sarı lacivertlileri bekliyor ki iddialardan biri şu, yine ilerleyen dakikalarda daha çok değerlendiririz. Olağanüstü kongreye gidebilir Fenerbahçe Kulübü. Bir yıl daha görev süresi var Ali Koç ve yönetiminin. Ama bu iş bir yıl beklenmeden bile bir olağanüstü kongreye gidilip başkanlık seçimi oylanabilir. Bu kritik gelişmelerden biri. Bir başka önemli gelişme de şu. Dün Ziraat Türkiye Kupası'nda artık çeyrek final maçları oynanmaya başladı. Trabzonspor şok bir mağlubiyet daha aldı ve turnuvadan yenildi. Bir cepheyi daha Karadeniz temsilcisi kaybetti. Sadece cepheyi değil teknik direktörünü de kaybetti. Orhan Ak istifa etti. Şimdi böyle bir gündem maddemiz var. Ben Serhat Ayan'la başlayayım. Sözü ona bırakayım. Bakalım kendisinin konu başlıkları neler olacak?
Valla konu başlıkları olarak ikisini bir araya getiren bir şey var. Bence bir Yılmaz Vural röportajı var bugün basına yansıyan. Evet. Ona bir hızlıca bakarız arzu ederseniz. Çok enteresan çıkışlar yapmış çünkü. Her horoz kendi çöplüğünde öter diyerek Türkiye'deki takımların Türk teknik direktörlerle başarılı olacağını söylemiş. Bir de teknik direktörleri horoz yapmış. Evet. Neyse.
Şeyde enteresandı Serhat abi. Ya Jesus ne diyor? Benim Avrupa'da aldığım eğitimi almadı diye bayağı böyle bir özgüveni yüksek bir açıklama da yapmış.
Haksız değil kendi açısından ama yani şimdi tabii o eğitime falan çok bakıyor mu teknik direktörlük, onu ayrıca konuşalım. Yani hani ne bileyim, mesela Sergen de almamıştır ama Sergen de şampiyon yaptı. Yılmaz Vural neden takımlar tarafından tercih edilmiyor'yu da biraz masaya yatıralım isterim. Acaba evet, çok şey olduğundan mı? Bir de 70 yaşına geldi tabii Yılmaz Vural. Hani eskiden genç ve şirin hocamız olarak görüyorduk onu. Ama yani 70 yaşında sonuçta. 674 maç yapmış, 245'ini galip bitirmiş, 149'unu berabere, 280'inde mağlubiyetle bitirmiş. Tabii oynadığı takımlar her zaman büyük ve kalbur üstü takımlar olmadı. Hep kurtarıcı rolüyle girdiği için şey yapıyor, götürüyor. Yani 37 sene çalışan dünyada başka hoca yoktur demiş. Böyle bir iddialı açıklama da yapmış. Evet. Katılıyorum. Hakikaten olmayabilir yani. Yılmaz Vural.
Peki Çağlar'a döneyim. Kendisi neler söyleyecek bize ilk olarak?
Ya vallahi Trabzon'daki çöküşle ben başlamak istiyorum. Bunun adı resmen çöküş. Bir yıl öncenin şampiyonu nasıl bu kadar kötü bir hale gelebilir, getirilebilir? Evet. Anlamak mümkün değil. Yani hiç antrenman yapmamış gibi bir takım. Hangi oyuncu gelirse gelsin kurtulamayacak bir hastalık gibi Trabzonspor'u sarmış durumda. Çok üzüldüm Trabzonspor'a dün izlediğim Ankara Gücü karşısında. Yani daha da fark açılabilirdi. 3-1 bitti, iyi kurtuldu. Evet. Bir de Lale Orta'nın açıklamalarına değinmek isterim. Evet, MHK evet. Başkanı Lale Orta'nın. Şimdi önemli hakem hatalarının konuşulduğu bir hafta oldu. Özellikle derbide Arda Güler'in yerde kalmasıyla kazanılan Fenerbahçe adına bir penaltı var. Bu penaltının penaltı olmadığını söyledi. Hı hı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir penaltı olmaz dedi. Aynı zamanda Adana Demirspor maçında Emre Akbaba'nın Dubois'a hareketinin basmasının net kırmızı kart olduğunu söyledi ve aynı benzer bir pozisyonda Mertens'e yönelik bir hareket olduğunu, burada da kırmızı kart çıkabileceğini söyledi. Hı hı. Yorumları önemli ve şöyle bir öneride de bulunuyor. Her takımın iki tane pozisyon hakkı olsun, göndersin biz de yorumlayalım. Onlar da haberdar olsunlar pozisyonlara. Ya,
tamam, yorumlasın da haksızlık olunca nasıl telafi edilecek? Tamam,
haksızlığın telafisi yok.
Işte, geri tabii. Dönüşü yok yani.
Tabii ama şey olabilir, olur. Daha bariz olabilir. Mesela haksız yere çıkan bir kırmızı kart iptal edilebilir en azından. Hmm. Yorumlanarak. Diğer türlü Lale Orta'nın açıklamalarını önemli buluyorum. Keşke daha şeffaf olsa her şey.
Keşke, keşke. Ya mesela federasyon bünyesinde de Hugh Dallas, yine o da Emre'ye mesela kırmızı çıkmalıydı diyor. Dubois'un pozisyonunda Ahmet Oğuz da atılmalıydı demiş. Tıpkı Lale Orta'nın dediği gibi derbide de penaltı yok, yanlış karar diyor. Bunlar oldu, olanlar oldu, geçmiş olsun, artık nasıl geri döndürülecekse böyle bir ortam var.
Şu Fenerbahçe'nin de Ali Koç'un Jesus'la bir fotoğrafı var el ele.
Evet.
Mesela yani açıkçası Fenerbahçe'nin hakikaten çok kötü yönetildiğini düşünüyorum. Hı-hı. Artık vaziyet bu hale gelmiş durumda. Yani şöyle bir fotoğraf, Jesus'a destek ziyareti falan, bilmiyorum ne kadar devam edecek Ali Koç.
Evet.
Biraz zarar görelim. Vermeye başladı gibi geliyor ama Fenerbahçeliler daha iyi takdir eder.
Aynen öyle.
Şimdi... İzninizle Lale Orta konusunda minicik bir şey söylemek istiyorum. Yani Lale Orta'nın hani felsefede kozale finale diye bir şey vardır. Sebep sonuç ilişkisi. Lale Orta sonuçlardan bahsediyor. Aslında Lale Orta'nın sebeplerden bahsediyor olması lazım. Yani mesela dün Beşiktaş söyleyince tabii Beşiktaş'ı tutmayan insanlar ona direkt karşı tavır aldılar ama yani Beşiktaş şunu sordu. Abi neden hakemi oraya manuel olarak koydunuz? Hani yapay zekayla hakem seçiyoruz diye övündüler ya. Evet. Yani ki ben yine de yapay zekanın seçimini çok anlayamıyorum. Ama mutlaka bir sebebi vardır. Hani bu kadar yapay zekaya çalışmış bir insan olarak söylüyorum bunu. Çok iyi anlayamıyorum ama mutlaka bir sebebi vardır. Ama neden o yapay zekayı bypass edip yanına manuel olarak Halil Umut Meder'i seçtiniz? Ve Halil Umut Meder'in o hani manuel olarak seçilmesindeki sebepler, mantıklar nelerdir diye sordu. Şimdi bence mantıklı bir soru bu. Gerçekten de Lale Orta'nın ya evet ya o gerçekten de penaltı değilmiş yerine neden manuel olarak Halil Umut Meder'i oraya koyduğunu söylemesi lazım. Hı hı. Yani çünkü bir mantığı olması lazım değil mi? Ona... Hani siz böyle bundan sonra hep böyle yapacağız diyorsunuz ama öyle yapmıyorsunuz. Neden öyle yapmadığınızı anlatmakla yükümlüsünüz bence.
Abi ona ilk elden verdikleri cevap da şu galiba. Ya biz şimdi bu kadar böyle riskli bir maça, yani büyük bir maça, yani bir yapay zekanın atacağı hakem kolay kolay kaldıramayabilir. Biz iyisi mi en iyi hakemimizi görevlendirelim. Eyvah eyvah. En iyi hakem de işte buysa, vah bu Türk futbolunun haline.
Sevgili Ata, orada şöyle bir şey de var. Şimdi yapay zekanın sebebi nedir? Yapay zekayı siz bütün değişkenleri verirseniz insan aklının tahayyül edemeyeceği kadar değişkenle yapay zeka boğuşur ve ortaya bir sonuç çıkarır. Yapay zekanın varlık sebebi budur aslında. Evet. Yapay zeka sizinle sohbet etsin, ondan sonra ne bileyim şeye yardım etsin, yazı yazmanıza yardım etsin diye yoktur. Yapay zekanın varlık sebebi sizin başa çıkamayacağınız kadar değişkeni bir araya getirmesidir. Demek ki bu hakemin, yapay zeka ile gelen hakemin bunları maçla başa çıkamayacağını ileri sürüyorsanız o zaman siz yapay zekayı yeterince beslememişsiniz anlamına gelir. Şimdi dediğim gibi işi biraz yapay zekanın teknik ve yeterliklerinden yola çıkarak bakacak olursak yani yine orada federasyonun büyük bir hatası var izlenimi ortaya çıkıyor.
Hı hı. Ya bu daha... ehil insanların eline bırakılsaydı bu yapay zeka teknolojisi, eminim tartışmalar bu kadar büyümez herhalde, değil mi? Avrupa'daki örnekleriyle de kıyaslayacak olursak, şimdi onlarda da kullanan vardır önemli yani
yapay
üstlükler.
Zekayı, yani eğer büyük maçı kaldıramayacak hakemi seçti yapay zeka, o zaman biz de onu bypass ettik ve kendi zekamızın koyduğu şeyi yaptık diyorsanız ve kendi zekanızın yaptığı şey yanlış bir şey çıkartıyorsa ortaya, ya yapay zeka doğrudur ya siz yanlışsınız yani. Hani ben ikinciye daha çok oynarım, param olsa ona yatırırdım. İkinciye yatırırdım yani, bir yanlışsınız yani.
Evet.
Hani dediğim gibi şeyden şimdi hakemleri atamakla yükümlü bir Lale Orta'nın hakemlerden şikayet etmesini ben kabul etmiyorum.
Hı hı.
Bu durumda şöyle bir şey yapılır. Abi biz hakemleri atadık, yaptık, güzel, beceremedik. O zaman biz yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna gelelim. En güzel günler geceler sizlerin olsun derken hoşça kalın demesi lazım. Radyocu ağzıyla söyledim bunu.
Peki madem biz Lale Orta'nın açıklamalarıyla devam ediyoruz. İsterseniz bölmeyelim. Trabzonspor'a sonra mı geçelim? Fenerbahçe cephesiyle şöyle başlayalım. Çünkü bayağı bir kaynıyor ortalık. Çağlar dedi en sonunda bir Ali Koç ve Jesus'u böyle bir el ele tutuşurken bir poz verildi ve basına servis edildi. Sanki buzlar erimiş gibi bir görüntü olsa da ben ikinizin de yorumunu merak ediyorum. Ya burada bir ya bir bekleyelim. Hele bir durun bakalım. Yani şimdi kerhen biz böyle bir anlaştık. Önümüzdeki günler çok şeye gebe. Bakalım ne getirir ne götürür. Göreceğiz. İzlenimi mi verilmeye çalışıldı acaba? Neler söyleyeceksiniz? Bir de bu kongre iddiaları da var tabii. Yine değiniriz daha sonra.
Uzakta olduğum için ben başlayayım.
Sen başla abi.
Hemen şunu söyleyeyim ben. Şimdi aşağıya düşmekte olan bir durumda el ele tutuşuyorsanız ya birbirinizden kurtarırsınız. Ama eğer birbirinizi kurtaramıyorsanız el eleyseniz beraber düşersiniz. Şimdi el ele tutuşmanın mantığı budur. Yani ben ona sonsuz destek veriyorum. Hı-hı. Tamam, siz sonsuz destek veriyorsanız ya sizin sonsuz krediniz vardır da destek veriyorsunuzdur. Ama sonsuz krediniz yoksa ve siz ona destek veriyorsanız beraber yuvarlanırsınız aşağı. Bu bir klasik mantık silsilesi. Yani bunun üçüncü bir yolu yok gibi geliyor bana.
Evet.
Ha yani elinden tutmak, bak biz şampiyonluk umudumuz hala devam ediyor. Biz süperiz, biz alacağız şeyleri. Şimdiden araya başka antrenörler sokmayalım söylemiyse bu. Yanlış bulmam ama lig sonunda da eğer işler o sizin söylediğiniz gibi gitmezse o zaman dediğim gibi el ele beraberce gitmeniz gerekebilir.
Evet. Çağlar sen ne dersin? Jesus'tan önce İsmail Kartal vardı ve Fenerbahçeli taraftarların isyan ettiği noktalardan biri de şu. Ya İsmail Kartal öyle iyi bir takım bıraktı ki aslında elde hazır bir 11 vardı. Hmm. Kemikleşmiş bir kadro vardı ve bunu iyi kullanamadı Jesus. Yani tam 43 milyon euroyu heba etti diyorlar. Yani onda 43 milyon euronun da esprisi şu. 14 transfere biçilen değer. 43 milyon euroyu bulmuş Jorge Jesus döneminde.
Ben de sezon başından beri aynı tarafta bulunuyorum bu arada. İsmail Kartal'ın kadrosuna yapılan ek takviyelerle Fenerbahçe daha iyi bir noktaya gelirdi benim nazarımda da. Ama Fenerbahçe başka bir yol tercih etti. Yeni bir teknik adam, yeni futbolcuları tercih etti. Tamamen kadroyu değiştirdi. Çok da iyi başladılar. İyi gidince tabii kimse konuşmuyor ama işte kötü gidince işler çok farklı bir noktaya dönüyor mesele. Şimdi bu, öncelikle bu fotoğrafa dair bir şey söylemek isterim. Serhat abi aşağı doğru giden bir yön var Fenerbahçe'de dedi. El ele tutuşmuş Ali Koç ve Jorge Jesus. Demek ki ikisi de aşağı doğru gidiyor şu anda. Evet. El ele gidiyorlar yani. Fenerbahçe'yi el ele aşağı doğru çekiyorlar gibi bir çıkarım yapıyorum ben bu fotoğraftan. Ali Koç 2018-2019 sezonunda göreve geldi. Hiçbir sezonu tek teknik adamla tamamlamadı.
Hı hı.
Hatırlarsanız Koku'yla başladı. Dedi ki inşallah ilk ve son teknik adamım Koku olur. 15 sene beraber çalışırız dedi. 15 maç çalıştı sadece. Koeman geldi. İşte kimler geldi? Murat Göle geldi.
Evet.
Ersun Yanal geldi. Ondan sonra Vitor Pereira geldi. Hı hı. İsmail Kartal geldi.
Ersun Yanal vardı bir de değil mi?
Ersun Yanal'ı söyledim. En son da Jorge Jesus geldi. Evet, bitirebilir bu sezonu Jorge Jesus'la Fenerbahçe. Ama tatmin ettiği gibi, arzu ettiği gibi, bu sene o sene sloganında olduğu gibi mi bitirecek? Hı hı. Hayır. Artık net bir şekilde söyleyebiliriz. Ben Ali Koç'un da Jesus'un da artık takımda kalmasının takıma büyük zarar vereceğini düşünüyorum.
Evet, camiada çok baskı var. Sanırım artık daha fazla direnemeyecek ve olağanüstü kongreye götürecek gibi gözüküyor Ali Koç kulübü. Ona dair de şu haberi bir yazmıştım. Hatta Aziz Yıldırım sesleri de dillendiriliyor Fenerbahçe'de. Başkan Ali Koç ve yönetimin de gelen bu tepkilerle beraber artık kongre konusunu gündeme aldığı öğrenildi demiş. Milliyet gazetesinde bir haberi okuyorum bu arada. Henüz nihai bir karar verilmese de sezon sonu olağanüstü genel kurula gidilme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi. Mevcut başkan Ali Koç'un aday olup olmayacağıysa ortaya çıkacak adaylara göre şekilleneceği belirtiliyor. Atilla Gökçe'nin haberinde şu ifadeler kullanıldı. Anlatıldığına göre Başkan Ali Koç görevi bırakabileceğini ancak eski Başkan Aziz Yıldırım'ın adaylığı halinde kendisinin de aday olacağını söylüyor. Bu da ilginç yani. Yani işin rövanşını bırakmayacak. Çünkü Aziz Yıldırım'ı yenerek, seçimde geçerek göreve gelmişti. Bir ikinci randevu, bir rövanş randevusunda da sahneyi terk etmeyeceği benziyor Ali Koç'un. Böyle bir enteresan durumlar yaşanıyor sarı lacivertlilerde. Bakalım neler olacak. Peki var mı başka bu duruma dair söylemek istedikleriniz, geçelim mi yoksa?
Fenerbahçe başarısızlığa reaksiyon veremiyor artık. Hı hı. En temel problemlerinden bir tanesi bu. Başarısızlığa reaksiyon verme kabiliyetini Fenerbahçe kaybetti. Hı. En temel problem bu bana kalırsa Fenerbahçe'de. Bunu reaksiyonu yeniden nasıl kazanır? Bu başkan ve bu teknik adam profiliyle kazanabileceğini düşünmüyorum. Hı. Özellikle bu başkan profiliyle kazanacağını düşünmüyorum. Başarısızlığa camia olarak reaksiyon gösteremeyen bir yerde başarının olması da söz konusu olamaz.
Aynen.
Başarısızlığa
öyle
mahkum edilmiş bir Fenerbahçe var artık Türkiye'de.
Çok yazık yani, yazık.
Çok yazık yani, evet. Ben çok özledim Fenerbahçe'nin, hı-hı, zirveye oynadığını, son haftalara şampiyonluk yolunda girdiği seneleri. O Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bir arada böyle üçü birden, en azından ikisi birden son haftalara öyle girildiği, iyi rekabetin olduğu yılları ben çok özledim. Son yıllarda Fenerbahçe yok. İşte bakıyorsunuz Başakşehir geliyor, işte Konyaspor geliyor. Baktığınız zaman işte iyi haliyle Trabzonspor işte gelip şampiyon oluyor falan. Ama Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın kafa kafaya yarıştığı sezonlar hakikaten benim çok özlediğim sezonlar.
Bir de bu takımlar birbirlerini de taşıyabiliyorlar. Yani evet, mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş dediğimiz vakit üçü de iyi olduğu zaman o zaman futbolun tadı daha çok ortaya çıkıyor. Ligin kalitesi daha çok artıyor diye düşünüyorum ben. Ama işte biri veya ikisi kötü olduğu zaman elbet diğerinin de tabii başarısı daha ön plana çıkacaktır ama futbol kalitesi açısından o derece olmayacaktır diye düşünüyorum. Sen abi bizimle misin, hattan düşmedin değil mi?
Kesinlikle sizinleyim.
Tamam yani, harikasın
abi. Çok katılıyorum. Bütün söylediklerinizi o anlamda da sizinleyim yani.
Eyvallah abi, sağ olasın. Peki bir de şu Fenerbahçe'ye geçmeden şu bilgiyi de vereyim. Brezilya basınından Suudi Arabistan iddiası gelmiş Jesus hakkında. Jesus için son dönemde Flamengo haberleri çıkıyordu. Bazı futbol severleri hatırlayacaktır. Brezilya'nın Carlo Ancelotti ismine yönelmesiyle Portekizli teknik adamın eski takımı Flamengo'ya döneceğine büyük ihtimal gözüyle bakılıyordu. Ancak bugün Brezilya basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de Jesus'la ilgili haberler yapan Gol Brezil yazarı Raissa Simplicio, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Erve Röner'dan boşalan milli takım teknik direktörlüğü görevi için Jesus'u düşündüğünü yazdı. El Hilal'i çalıştırıyordu 2018-2019 sezonunda Jesus ve yine Jesus için geri çevrilemez bir teklif hazırlığında da olduğu ifade edilmiş ki hatta menajerinin de artık İstanbul'a gelmeye çalıştığı ifade ediliyor yine bu haberde. Peki. Bunlar da
Baba filminde şeyine repliklerine benziyor. Ona geri çeviremeyeceği bir teklif
vereceğim. Değil mi? Onun gibi. Atıf vardır muhakkak. Peki. O zaman Galatasaray'a da geçmeden isterseniz Trabzonspor, çünkü sıcağı sıcağına.
Trabzon'u konuşmamız lazım. Konuşalım. Gerçekten de konuşalım.
Çok kötü yani oldu yani. Trabzon açısından. 3-1'lik bir mağlubiyet var. Ankara Gücü'ne deplasmanda yenildi. Ve Karadeniz ekibi Spor Toto Süper Lig, Avrupa Kupaları, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 19 deplasman karşılaşmasında biri hükmen 5 maç kazanabilmiş. Böyle bir istatistik var. Dış sahadaki 12 maçtan da mağlubiyetle ayrıldılar ve 2 kez sahadan da beraberlikle ayrılmışlar. Trabzonspor kötü gidişata bir türlü dur diyemiyor ve elde kalan tek cephe kupaydı. Onu da kaybettiler. Neler söylemek istersiniz Trabzonspor için? Serhat abi sende.
Ben hemen başlayayım o zaman. Trabzon'la Ankara Gücü'nün son 10 yıldaki oynadığı maçlara baktım. Trabzon son 10 yılda oynadığı 10 maçta Ankara Gücü'nü 7 kere yenmiş, 3 kere berabere kalmış. Yani hiç yenilgi almamış. Bu ilk yenilgisi Orhan Ak'a şey oldu, kısmet oldu. Maç 3-1 bitti ama 3-1'lik bir maç değildi kesinlikle. Bunu kim söylüyor? Bunu istatistikler söylüyor. Yani o kadar net söylüyor ki bunu istatistikler. Çünkü yani şut sayılarına baktım, şaka gibi. Ya gerçekten şaka gibi. Yani hı hı, öyle bir istatistiğin gerçekten olmaması lazım. Trabzon'la Ankara Gücü arasında 16'ya 2 şut gibi böyle bir arada devasa bir şey var. Yani tamam, Trabzon sanki istatistiklere baktığınızda başa baş oynamış gibi geliyor ama hani şeylere baktığımızda, şut sayılarına baktığımızda mesela yok abi o öyle değil ya tam diyor istatistikler bize.
Evet.
Bunun yanında hani gerçekten de maçı izlediniz mi bilmiyorum. İzlerken de yani bir hani Trabzon gibi değildi. Şimdi Çağlar çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki yani antrenman yapmamışlar gibi oynadılar dedi. Çağlar dedi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani ben şöyle söyleyeceğim, bunun tam tersini söyleyeceğim. Bence bu kadar başarısız oynamak antrenman yapmadan mümkün değil. Yani sanki kötü oynamak için antrenman yapmışlar gibi oynadılar. Yani takım kendi haliyle bundan 2 hafta 3 hafta önceki kendi halinden çıksa bundan daha iyi oynardı. Ha burada benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Abdullah Avcı gittiği için mi böyle? Yoksa Abdullah Avcı bunun böyle olduğunu gördü ve aman abi benim üstüme kalmasın diye mi gitti? Bunu ayrı bir tartışma konusu bence. Yani Orhan Ak ilk geldiğinde hani böyle bir galibiyet alır gibi oldu, bir şeyler oldu filan falan ama yani Orhan Ak da şunu da bunu da olacak gibi değil. Şu anda Trabzon'un başına kimi koysanız olacak gibi değil.
Evet. Yani çok değil, sadece geçen sezon değil mi şampiyon oldu. Evet. Çok büyük bir başarı. 38 yıllık özlemi bitirdi camia ve daha bu sezon bitmeden, tamamlanmadan başkanı değişiyor, teknik direktörü değişiyor. Oyuncuların bir kısmı gidiyor, kalanları da futbola küsüyor. Yani yokları oynuyorlar. Ya çok kötü bir durum Trabzon için. Ne dersin Çağlar?
Vallahi kötü bir durum tabii. Yani Serhat abinin bıraktığı yerden alayım. Gördüğü için falan filan direkt sebebi Abdullah Avcı. Hı hı. Yani biz Abdullah Avcı'nın özellikle antrenmanlarda taktik disiplinine, takımını ne kadar her maça ayrı ayrı hazırladığını geçen sene defalarca üzerinde konuştuk. Bu sene de keza zaman zaman bazı maçlarda bunu konuştuk. Ama baktığımız zaman Trabzonspor'un şu halde olmasının tek sebebi Abdullah Avcı'dır.
Evet.
Birincisi çok kırılgan bir takım Trabzonspor. 1-0 öne geçiyor. Skoru tutamıyor, oyunu tutamıyor yani. Bırak atak yani ikinci golü bulmayı falan, oyunu kontrol altına alıp topu kendi sahasında bile çeviremeyen bir Trabzonspor var. Çok kırılgan bir Trabzonspor var sezon başından beri. Bu yönden sanki özellikle kondisyon antrenmanlarında ciddi bir eksikliği olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Bence Orhan Ak da bunun farkındaydı. 64'de Visca'yı çıkarıp Bardi'yi oyuna alınca topu biz tutalım da ayağımızda bari gol yemeyelim şeklinde bir düşünceye geçti. Ama yine yapamadılar. Yapamıyorlar çünkü taktik disiplininden bütünüyle kopmuş bir Trabzonspor var. Yani oyuncuların aklı sahada değil. Mesela Alisov'un attığı golü hatırlayın. Direkten dönen topa vuruyor, direkten dönüyor. Dönen topa bir daha vuruyor. Mesela ve iki oyuncu onu marke ediyor o sırada.
Evet.
Hiç oyuncular orada değil gibi. Bir de Uğurcan var, üç oyuncu. Yani üç Trabzonspor oyuncusu Alisov'a vurduruyor. Dönüyor direkten, Alisov bir daha vuruyor direkten dönen topa. Bu resmen oyuncuların saha içinde o disiplinden koptuğunu gösteriyor. Trabzonspor bundan sonra ne yapmalı? Teknik direktör değiştirse de bir şey olmaz. Başkan değiştirse de bir şey olmaz. Sezon sonunda yeniden yapılanmaya gitmek zorunda.
Evet.
Ama bir senede bir takım nasıl bu kadar dibi görür, nasıl bu kadar dip gösterilir, üzerine bence tez yazılmalı yani.
Vallahi anlamak çok güç ya. Evet.
Hakikaten böyle spor, özellikle spor alanında yüksek lisans yapan arkadaşlar falan, doktora yapan arkadaşlar Trabzonspor'un geçen sezonuyla bu sezonunu kıyaslayıp güzel bir tez yazabilir. Yani bir takım nasıl bitirilebilir? İşte böyle bitirilebilir.
Evet. Üstelik...
Sevgili Şahlar, şuna katılır mısın bilmiyorum. Yani mesela geçen sene Trabzon tamam abi biz şampiyon olduk, bize bu 20 sene daha gider. Ben bundan sonra şampiyon olmak istemiyorum deseydi.
Evet.
Takımındaki bütün yabancıları, bütün pahalı futbolcuları atıp yerine altyapıdan takım çıkarsaydı bugünkü durumundan daha kötü yerde olmayabilirdi.
Kesinlikle yani aynı fikirdeyim.
Futbolcu yetiştirme yeri ya, hani mesela Abdülkadir Ömürler, işte ne bileyim kaleciler, şunlar bunlar falan. Yani bence hani dediğim gibi takımı sıfırlayıp biz 5 sene sonrasında UEFA şampiyonu olmak istiyoruz, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak istiyoruz deyip genç takımlarla sahaya çıksaydı bundan daha kötü olabileceğine inanmıyorum ben.
%100 aynı fikirdeyim ve Trabzonspor'un geçen seneki şampiyonluğu esasında geçen sene gelmedi. 2 sene önceden başladı Trabzonspor'un şampiyonluk yürüyüşü. Nasıl başladı? İşte Yusuf Yazıcılar, Abdülkadir Ömürler, Uğurcan Çakırlar, Abdülkadir Parmaklar, altyapıdan getirdiği gençlerle Trabzonspor bir kere herkesin bir sempatisini kazandı.
Doğru.
Şimdi Yusuf'u aldı, Lille verdi mesela çok iyi bir parayı. Abdülkadir Parmak'a çok iyi, Ömür'e çok güzel teklifler geldi. Parmak'ın istediği gibi gitmedi ama kariyeri. Trabzonspor bir yerde kendi köklerinden güç alarak bir şampiyonluğa ulaştı.
Kendi evlatlarıyla.
Kendi evlatlarıyla ulaştı. Yani tribünüyle sahası arasında uzun zamandır görmediğimiz bir etki oldu Trabzonspor'un. Ki 10 yıl içinde baktığınızda Trabzonspor seyircisinin hep Trabzonspor'a olumsuz etki yaptığını görürsünüz iç saha maçlarında. Özellikle 1-0 geriye düştüğü maçlarda. Ondan dolayı Trabzonspor'un şampiyonluğu böyle gelmişti. Tam da Serhat abinin dediği yerde Trabzonspor eğer yine aynı gençleriyle, alttan gelen gençleriyle devam etseydi yine şampiyonluk gelmeyebilirdi bu sene. Ama en azından sonu böyle hüsran olmazdı. Herkesin seneye bir umudu olurdu. Yani derdi ki mesela ya bir sol bek yetişiyor bizden ama çocuk seneye ligin açıkçası en iyi sol beki olur. Avrupa'ya da gider, milli takıma da gider. Yani bir umut besleyebilirdi. Şimdi ligde yok, Avrupa'da yok, kupada yok. Trabzonspor hedefsiz, kulvarsız, teknik direktörsüz, neredeyse başkansız bir takım artık.
Evet. Yani bu hallere düşmesi olmadı.
Şunu sormak istiyorum mesela. Ek bilgi olarak şunu ben size sormak istiyorum. Hani Allah korusun ya. Hani diğer ligde 2-3 tane takım hani ligden çekildi ve futbolcularını başkaları alabildi ya. Hı hı. Şimdi Allah korusun Trabzon'da böyle bir ligden çekilme durumu olsaydı ve futbolcularını başkasına transfer edilme izni verselerdi, şu anda Trabzon'da oynayan hangi futbolcu transfer alamazdı? Ya bence kapış kapış giderdi. Havada kaparlardı şu an. Trabzon'un bütün oyuncularını. Yani bunu şunun için demek istiyorum. Takımdaki oyuncu kötülüğü yüzünden olmuş bir şey değil bu. Yönetsel bir kötülükten burada bahsediyor olmak lazım. Yani oyuncuların hiçbiri açıkta kalacak oyuncular değil. Yani Türkiye'de her takım işte Galatasaray'ından, Beşiktaş'ından, Fenerbahçe'sinden işte ne bileyim Ankara Gücü'ne kadar her oyuncu orada her oyuncuyu bu takımlar isterler. Yani ne olursunuz hani şu takımı istemeyebilirler diyeceğiniz bir oyuncu gösterin bana yani. Ben içinden çıkamıyorum bunu. Ha bu arada Trabzon mesela şu olabilirdi. İşte çok şanssızca 2-3 gol yiyip de bilmem ne olmuş olabilirdi. Bu maçı öyle vermiş olabilirdi ama hayır. Trabzon ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda 3 tane gol yedi ve gerçekten de 3 gol yediği için sevinmesi gereken bir durumda 3 gol yedi yani. Hı hı. Abi burada bu noktada da bir de minicik bir parantezle ben izninizle şeyi açmak istiyorum. Tolunay Kafkas'ı açmak istiyorum. Tolunay Kafkas bence üstüne çalışmış takımın da öyle bir takım çıkartmış. Hı hı. Yani Ankara Gücü böyle zaten mükemmel giden rüzgarı arkasına almış uçan bir takım değildi.
Değildi.
Ama hani burada ortaya çıkan sonuçta bu hani dünkü oyunun gözlerini masaya yatırdığımızda bence Tolunay Kafkas'ın da hakkını vermemiz lazım. Hani burada Tolunay Kafkas'ı eleştirmiş insanlar olarak bunu söylüyoruz.
Onun hakkını teslim ediyoruz. Tıpkı bence Kayseri Spor'daki gibi Ankara Gücü'nde de her ne kadar bazı imkansızlıklar olsa da kadro iskeleti bakımından çok da yerilmeyecek bir takım olduğunu düşünüyorum. İyi isimleri var başkent ekibinin ve bunu da bazı önemli düzeltmelerle şimdilik biraz idare eden bir takıma çevirdi Tolunay Kafkas. Bakalım ilerleyen günlerde vitesi daha da artıracak mı? Bu arada
niçin söyledim onu söylemek istiyorum. Hani biz Şenol Güneş'e dedik ya, o adam süper değişiklikler yaptı, takımı bir yerden bir yere getirdi diye. Tolunay Kafkas da ilk yarının sonunda iki değişiklik yaptı. Yani iki değişiklikle başladı ve o değişiklikler de oyuna direkt etki etti. Yani 45. dakikada oyuncu değiştirdi, 51. dakikada, 68. dakikada iki tane gol attı.
Evet. Yani böyle dokunuşlarla da etki etti takıma.
Dokundu. Evet, dokundu. Kesinlikle dokundu.
Şimdi Ankara Gücü'nü de tebrik edelim. Trabzon'u eleştirirken, değerlendirirken Ankara Gücü de yarı finalde Galatasaray Başakşehir galibiyle karşılaşacak ki o maçta bugün saat 20.30'da A-Spor'dan dileyenler canlı yayını izleyebilirler. Galatasaray bu maçta galiba rotasyonda yapmayacak. Okan Burun açıklamalarına göre, ki Milliyet Gazetesi'ne yansıdı bu haber. Ayrıca da uyarmış öğrencilerine, ligde 7-0 yendiğimiz rakibimizle oynayacağız. Bu maçı onlar 7-0'ın intikamı olarak görecekler. Karşımızda son derece hırslı olacaklar. Dikkat demiş. Ve rotasyon düşünmüyor gibi bir izlenim var. Muhtemel 11'de de işte Mustera, Boye, Nelson, Abdülkerim, Adekugbe, Mitchell, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem ve Icardi 11 ile çıkması bekleniyor sarı kırmızılıların. Peki.
Sevgili Atat, sen data insanısın. Minicik sana şunu sormak istiyorum. Bu hafta Galatasaray maçı yok diye biliyorum. Yok. Yanılıyor muyum?
Yok, doğru, haklısın abi. Yok.
Yani o yüzden de rotasyona ihtiyacı olmayabilir babında, evet, söyledim yani.
Bu da tabii aynen. Bu fikstür de Okan Buruk'u bu duruma itmiş olabilir. Bir rahatlık da var. Duruma göre artık kupada elde edilecek sonuca göre de futbolcular fazladan bir gün veya iki gün daha izin yapabilirler. Buradan çıkacak sonuçta önemli olacaktır onlar için de. Peki Galatasaray'ı biraz konuşalım o zaman.
Tabii tabii.
Hem geçen haftaki Adana Demirspor maçında da dünkü programda şey demiştin Serhat abi, hani bazı notlar da var. Onları da bir vurgulamak lazım demiştin 2-0'lık maç sonucunda. Neler söylersin Galatasaray için?
Bugün yani de... bu aslında bugünün bir haberinden buna başlamak istiyorum. İzninizle Galatasaray şey yapmış, prim dağıtma kararı almış. 5 milyon prim dağıtmış. Şimdi bu çok önemli. Hani tam böyle takım birazcık siz de söylediniz ya. Yani ben hatta bugün şeyi sormayı planlıyordum Çağlar'a. Hani Çağlar birazcık negatif bakıyor Galatasaray'ın durumuna. Aşağıya doğru indiğini söylüyor ki ben Çağlar'ın o görüşlerine çok katılıyorum. Ve değer de veririm yani her zaman, biliyor kendisi de. Şunu şey yapmışlar, hani 5 milyon lira prim dağıtarak belki de olayı birazcık küllendirmeye bırakmadan hemen yukarıya doğru bir imelendirme sağlamaya çalışmış olabilirler gibi geliyor. Ne dersiniz?
Yani ben Galatasaray'ın düşüşünün maç oynayamamasından kaynaklı olduğuna inanan birisiyim. Hatta bu haftada maçı olmaması Galatasaray adına çok büyük bir dezavantaj. Hı hı. Çünkü o oyun kurgusu içinde sürekli birbiriyle oynayan ve sürekli oynayan futbolcuların olması lazım.
Oynadıkça topsuz. Açılan bir takım.
Tabii. Hı hı. Yani topsuz oyunu iyi oynayabilen oyunculardan kurulu olduğu için ve Okan Buruk'un da oyun sistemi topsuz oyuna daha uygun olduğu için... Çok fazla maç yapamamanın Galatasaray'ı diğer kulüplere oranla, diğer takımlara oranla daha az, daha çok etkilediğini düşünüyorum. Bu sebepten ötürü Galatasaray'ın düşüşte olduğunu söylüyorum, düşünüyorum. Ha, yapılan bu 5 milyon liralık ek katkı bir şeyleri değiştirir mi Galatasaray'da? Belki kafası artık o kadar da eskisi kadar da sahada olmayan Icardi gibi, Torreira gibi oyuncuları biraz daha içeri çekebilir. Serhat abi, o öyle bir cevap vereyim. Abi, özellikle Icardi ve Torreira'nın Adana Demirspor performansı kimseyi tatmin etmedi.
Tabii.
Şimdi önde baskıyla top kapan Torreira 9'a 2'lik bir başarı oranıyla oynuyor mesela. 9 girişimden ikisini kazanabilmiş. Hı hı. Ki şöyle ifade edeyim, bu rakip takımda Adana Demirspor'da aynı mevkide oynayan Ndiaye için 13'e 10.
Evet, bambaşka çok, oynadı canım çok. Ndiaye.
Icardi 12 kere topla buluşmuş Adana Demirspor karşılaşmasında. Sadece 25 dakika oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasında 9 kez topla buluşmuş mesela. Ümraniye maçında 34 kez topla buluşmuş mesela. Hı hı. Yani bu noktalarda belli ki bazı oyuncuların kafası evet sahada değil. Serhat abinin dediği gibi bu 5 milyonluk prim bir şeyleri değiştirebilir onlar adına.
Evet.
Benzini bitti mi diyorsun yani?
Yani tabii ki hepimizin gündelik hayatta yaşadıklarımız da iş hayatımızı etkiliyor, biliyorsun abi. Yani o psikolojik o psikolojik faktörlerin kendi hayatlarında, özel hayatlarında kendilerini nasıl etkilediğini bilmediğimiz için sahaya bir şekilde yansıyor. Ama iki oyuncuyu özellikle etki ettiğini söyleyebilirim. Özellikle Icardi'nin eşiyle yaşadığı
o çalkantılı dönem.
Ve Torreira'nın yine bir oyuncuyla aşk hayatının gündeme gelmesi, üzgün olduğunun ifade edilmesi. Bana göre ikisinde de doğruluk payı var gibi geliyor iki oyuncunun performansına
mesela
baktığım.
Torreira için bir hastalık sebebiyle oynatmadım demişti ama ne o hastalığı söylemedi yani Okan Buruk. Ya aşk acısı mı bilmiyorum artık bu hastanın adı da. Yani ama bir Okan Buruk'un yine bir dokunuşuna ihtiyaç var. Yani belki köklü değişiklik değil ama bir bu iş böyle gitmez, tamam. Sonuçlar alıyorsun, galibiyetler alıyorsun ama tıpkı Konyaspor maçında olduğu gibi burada bir tokat gelebilir yani. Ona karşı da önlemini almalı. Çünkü takımda aksayan birçok nokta var, işlemeyen birçok çark var. Başta orta saha olmak üzere geri kalan parçalara da sirayet ediyor bu genel anlamdaki kötü gidişat. O yüzden daha feci sonuçların doğmasına neden olabilir ki bir an önce ipleri eline alması lazım teknik direktör Okan Buruk ve yönetiminin. Peki buradan nereye gidelim o zaman? Serhat abi, var mı eklemek istediklerin?
Valla maça doğru gidelim isterseniz. Tamam. Hani maçın birazcık konuşulacak şeyleri var benim taraftan baktığımızda. Ya ben çok şey yapıyorum. Şimdi çekilen şut sayısı vesaireler falan hani bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Her iki takımın da oynadığı o yine ısı haritaları üstünden gitmek istiyorum. Galatasaray, Adana Demirspor özür dilerim. Kendi ceza sahasında çok çekilerek iyi savunma yaparak oynadığını görüyorum ben. Isı haritalarına baktığında. Galatasaray'ın da tam şeyinde kendi ceza sahasında ama sağ önde çok oynadığını şey yapıyorum. Şimdi sağ önde Galatasaray'da kim vardı abi? Kerem vardı.
Raşit Sağ.
Yani sağ tarafta, sağ önde ciddi bir kümelenme görüyorum. Raşit Sağ ve oynadığı şeyde, bölgede. Şimdi o yüzden de bugün yine gördüğüm haberlerden bir tanesi, bilmiyorum ne kadar doğrudur tabii. Ya bunu da söylemek ne kötü ama hakikaten bilmiyoruz ne kadar doğru olduğunu. Raşit Sağ'ı takımda tutmak için yeniden atağa kalktığını söylüyordu Galatasaray'ın. Çevresindekiler.
Evet.
Yani bence hani burada ciddi bir şeyi etkisi var gözüküyor. Çünkü Raşitsa'nın şeyini ağırlığını oradan kaldırdığımız zaman, yani mesela sol kanatta da birileri var mutlaka Galatasaray'da, ama yani sağ kanatta öylesine yoğun bir ısı haritası şeyi var ki, evet. Raşitsa'nın orada bir şeyler yaptığının çok ciddi bir somut kanıtı evet. gibi duruyor.
Onun, Boye'nin, işte Oliveira'nın zaman zaman oraya gelişi, ama buna karşılık da sol o kadar işlemedi. Sol taraf Galatasaray'da.
Kerem'in olduğu bölge.
Aha, Kerem evet. ve Adekugbe'nin olduğu
yani
yer.
Adekugbe'yi zaten Çağlar dün eleştirmişti biraz. Hı-hı. Hani ya keşke böyle olmasa diye. Ama bence Kerem'in de o tarafa biraz etkisi var. Kerem çünkü bazen sanki bana çekmemesi gereken şutları çekiyormuş gibi geliyor. Yani Icardi ile biraz daha oynamaya çalışsa sanki Galatasaray'ın skor katkısı daha büyürmüş gibi geliyor.
Ben de şunu gözlemledim. Kerem ilk maçın 15-20 dakikasında çok iyi başladı gerçekten. Ama sonra bir düşüşe girdi. Ve onu toparlayamadı.
Ya oradaki sebebinin şey olduğunu düşünüyorum. Hem arkadan Atakupe'den beklediği desteği alamadı, hem de Icardi çok sabit oynadı. Hı-hı.
Yani eskisi gibi hareket edildi.
Icardi ile verkaçlara giren pas duvarı olan Icardi, Kerem'e pas duvarı olan, onunla verkaçlara giren Icardi hakikaten hiçbir şey yapmadı. Çok durağan bir maç oynadı. Hı-hı. Okan Buruk niye bu kadar tahammül etti Icardi'ye hiç bilmiyorum. Şimdi golcüler için şöyle bir iki ayrım yapılır. İyi golcü top almaz, topun ona geleceğini bilir diye.
Evet.
Çünkü öyle yerde durur ki burada durursam top bana gelir der. Büyük golcü der diye bir inanış var futbolda. Şimdi Icardi bugüne kadar bunu yaptı ama
evet, örneklerini
sanki
verdi.
Top ona gelsin istemedi yani bu karşılaşmada. Hı-hı. Hep çok istekli stoperlerin arasında değildi. Ezildi. Çok istekli değildi. Hı-hı. İstekli Hı-hı. değildi yani.
Böyle bir durma.
Ama bence de Icardi'nin sırtında oynayan insanların gücünün de biraz Icardi'ye negatif etki yaptığını düşünüyorum. Yani gerçekten bu maçta hani Icardi'ye ben birazcık anlayış gösteriyorum. Çok sert savundular Icardi'yi. Gerçekten çok çok iyi bir defans organizasyonu kurdu Adana.
Artık ama onun da gücünü biraz daha artırması lazım. Çünkü şundan dolayı şimdi oynadığı takım lig lideri ve en yakın rakibine 6 puan fark açmış. İşte tarihi bir galibiyet serisi yakalamış ve rakiplerinizin bayağı bir üstüne çıkmışsınız. Şampiyonluğa gidiyorsunuz adım adım. Tüm şimşekler de size çevrilmiş ve kim olursa olsun o haftaki rakibiniz, ister Adana Demirspor, ister efendime söyleyeyim Giresunspor olsun, Fenerbahçe'si olsun, şu olsun, bu olsun, bir şekilde daha fazla asılacaklardır ve sizde daha fazla efor sarf etmeniz lazım. Yani siz başarı çıtasını yükselttikçe size olan savunmanın dişlileri de artacaktır çalışmaya. O yüzden işte hep diyorsun ya, arkasında, tepesinde, üstünde iki tane adam var, üç tane adam var. O da onlardan sıyrılabilmek için, daha fazla ayakta durabilmek için daha da çok ekstra çaba sarf etmeli. Icardi'nin de kendine bir an önce çeki düzen vermesi gerek diye düşünüyorum.
Evet, evet, evet. Bu arada önümüzdeki maçlara yine bakacak olursak, Galatasaray açısından söylüyorum. Biraz Çağlar'ın söylediği yere geliyor sanki. Galatasaray 14 Nisan'da Kayseri Spor'u evinde ağırlayacak. Sonra 18 Nisan'da Alanya Spor'a gidiyor. Yani biraz maç takviminde sıkışacak gibi. Çünkü 14'ünde Kayseri, 18'inde Alanya, 23'ünde Karagümrük'ü yine kendi evinde evet. ağırlıyor.
Karagümrük
yani yaklaşık 9 günde 3 maçı var Galatasaray. Hı-hı. Yanlış görmüyorsam.
9 günde 3 maçtan 3'ünden de mağlubiyet alsa Galatasaray.
Şaşırmam.
Şaşırmam ama 3 maç oynadıktan sonra üst üste hı hı. ondan sonra inanılmaz bir form grafiği yakalayabilir yine.
Peki Serhat abi şunu da devam ettirsin lütfen. Bu 3 maçtan sonra hangi maç var?
Beşiktaş maçı.
Evet. Yani.
Çünkü zaten hani o Galatasaray'ın o geçen seneki konuştuğumuz o şey sert devresi başlıyor. Ondan sonra yani 23'üne kadar 3 maç yapacak, 14 ile 23 arasında 3 maç yapacak. 30'unda yani tam bir hafta sonra Beşiktaş'ı konuk olacak. İnönü'ye gidiyor. Sonra Başakşehir'i kendi evinde ağırlıyor. Sonra İstanbulspor'la gidiyor. Sonra Sivasspor'u evinde ağırlıyor falan gibi. Böyle ciddi bir ağır maç yükü şeyine girecek. Ağır derken yani daha dişli rakiplerle oynama şeyine girecek diye görüyorum. Hani bugün de zaten yani Başakşehir maçının 7-0'lık Başakşehir maçının ben şeyini hani özel bir maç olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Yani o normal bir akil bir skor değil 7-0.
Evet.
Hani her zaman olacak bir şey değil. Onun normalinin olmadığını düşünüyorum. Onun bugünkü maçta gösterecektir zaten sonraki maçın ne olacağını.
Burada tıpkı kendisinin de tahmin ettiği gibi çok fazla bence hırs bürünerek çıkacaktır Başakşehir takımı. Ve Okan Buruk'un burada teknik direktör yeteneklerinin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkacaktır. Birkaç haftadır, son 3 haftadır özellikle takımda bazı alarm zilleri çalıyor. Bunu biz de defaatle söylüyoruz. Bakalım bu alarm zillerine dönük nasıl bir cevap verecek, nasıl bir reaksiyon gösterecek? Teknik direktörlük yetenekleri bağlamında biz izleyeceğiz, göreceğiz Başakşehir maçını. Ayrı bir gözle de bir de böyle takip edeceğiz bakalım. Peki, var mı o zaman eklemek istedikleriniz, ne dersiniz başka?
Skor tahmini yapalım mı Başakşehir maçını?
Yapalım, olur.
Yani 2-1 Galatasaray diyorum ama çok zorlanacağını söylüyorum.
Ben de bu maçın uzatmaya gideceğini düşünüyorum bir şekilde. Berabere bitecek. Ama tabii kazanan da Galatasaray olur diye düşünüyorum.
Ben yani Galatasaray'ın kazanacağına emin gibiyim ama penaltılara kadar yolu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Emre faktörü, ya Emre şimdi yani şöyle, Emre faktörü derken tırnak içinde söylüyorum tabii, herkes beni anlayacaktır. Evet. Şu anda ligde oynayan tüm teknik direktörlerin kendini potansiyel Fenerbahçe teknik direktörü olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Herhalde bunu söylemek çok yanlış olmaz. Doğru. Herhalde katılırsınız bu lafa da. Emre de o potansiyeller arasında bence 3. sırada değil. Yani bir sıralama yapacak olursak Fenerbahçe'nin başına şimdi kim gelebilir sıralaması? Emre'yi bence 3. isme kadar öteleyemezsiniz yani. En başlarda gelir.
Fenerbahçe'nin başına kim gelebilir? Emre olabilir ihtimallerden biri. Ve yine Sergen Yalçın konuşuluyor. Tıpkı Trabzonspor için konuşulduğu gibi. Sergen Yalçın da bu iki büyük takımdan birine gitme ihtimali yüzde kaç sizce? Yani yine boşta olmaya devam mı eder? Başka bir takıma mı gider, yoksa Fenerbahçe veya Trabzonspor tercihinden birini tercih edebilir mi sizce?
Yani Sergen Yalçın bence yalan söylüyor. Yani Almanya'dan bana teklifler var falan diyor ama Sergen Yalçın Almanya'da böyle kendini o kadar disiplinin içine sokmaz gibi geliyor. Yani soksa Barcelona'da oynardı. Bunu da hepimiz hatırlıyoruz herhalde.
Kendisi, sen daha iyi bilirsin Serhat abi. Kendisi demedi mi futbolculuk zamanında Bayern Münih beni izliyordu da baktı olmadı, vazgeçtiler transferden diye. Yani bir istikrar göremeyince futbolcuda, bir disiplin göremeyince, yani siz müthiş yetenekli olun ki Sergen Yalçın öyle biri, ama işte yeteneklerinizin dışında başka şeyler de ölçülüyor.
Abi yettiği kadar çalışma taraftarı Sergen Yalçın. Hani ben en olayım bilmem ne falan falan değil yani. Sergen Yalçın, Yılmaz Vural'ın söylediği lafa tekrar gönderme yapalım. Her horoz kendi çöplüğünde öter şeyinin tipik bir örneği Sergen Yalçın. Yani yettiği kadar gidiyor. Yaptığı kadar, yapmak istediği kadar yapıyor. Daha fazlasını yani yukarı Allah gelse yaptıramaz gibi geliyor bana.
Evet. Peki o zaman... Var mı eklemek istedikleriniz, yoksa yavaş yavaş toparlayalım mı? Ne dersiniz?
Toparlamadan önce ben hemen liste güncellenmiş bir tane. En zengin takımlar, en pahalı takımlar listesi güncellenmiş.
Bakalım abi.
Bir ona hızlıca bakmak isterim izninizle.
Lütfen.
Hani bir data katkısı verelim programa diye. Şu anda en pahalı takım tahmin edeceğiniz gibi Manchester City. 1.05 milyar euroyla. İkinci Chelsea, üçüncü Bayern Münih, dördüncü Arsenal, beşinci Paris Saint Germain. Evet. Ama hani Manchester City ile Paris Saint Germain arasında yaklaşık 120 milyon euroluk bir fark var. Hani ilk 5 bayağı birbirine yakın durumda.
Paris Saint Germain, affedersin araya bir gireyim. Paris Saint Germain de demişken galiba Messi ile artık yavaş yavaş yollar ayrılıyor. Barcelona'ya da gitme ihtimali var Lionel Messi'nin. Ama bir ihtimal de şu ki Suudi Arabistan'dan kendisine 400 milyon euroluk teklif gelmiş. Oraya da gidebilir.
Ey maşallah.
Vallahi paraya bak. Evet abi, devam et lütfen.
Yani bu listenin hani ilk beşi böyle. Şimdi bir de maaşlar listesine bakmak istiyorum izninizle. Maaşlar listesine şunun için baktım ben yine datadan dataya savrulurken. Ya dedim hani Icardi bu hani 5 milyon dağıttılar diyordu ya. Hani Icardi ne kadar maaş alıyor diye baktım. Açık kaynaklarda Icardi 750 bin euro maaş alıyor gözüküyor. Sizce bu olası mı?
Tabii orada Paris Saint Germain ödediği için maaşını.
Aynen.
Değil mi? Yani hani verilen maaş 750 bin euro, ya yani olası diye bakıyoruz. Şimdi dünyada şu anda en fazla maaş alanlara bakıyorum. Sizce en fazla maaş alanlar kim şu anda dünyada? En çok maaş alan bir futbolcu ismi söyleyin.
Mbappe.
Evet.
Doğru. 72 milyon euro. Abi 72 milyon euro ya. Ayda 6 milyon euro yapar değil mi?
Müthiş para.
Nasıl bölüyoruz aylığı ama memur gibi.
Ama abi memur falan 72 milyon euro Çağlar. Yani
karısı da öğretmen olsa 3 alsın.
200 bin euro düşüyor. Bak oraya kadar getiriyorum ben. Günde 200 bin euro düşüyor. Saatine artık hesaplamak istemiyorum yani. Uyuduğu saatlerde adamın kazandığı para. Peki ondan sonra şeye bakmak istiyorum. İkinci sırada sizce kim var?
Haaland mı?
Aynı takımdan Neymar var.
Neymar pardon.
44 milyon, ama 44 milyon euro. Üçüncü yine aynı takımdan 40 milyon euro ile Messi tabii ki. Şimdi acayip tarafı şu. Şeyde PSG'de 3 futbolcu 156 milyon euro maaş alıyor. 3 futbolcuya 156 milyon euro maaş veriyorsunuz. 156 milyon euro yani nereden baksanız bizim ligdeki bir sürü takımdan daha pahalı. Yani adamların maaşı.
Korkunç bir para ya.
Öyle değeri böyle. Demiyorum maaşı yani. O üçlüden sonra peki en pahalı futbolcu kim? Hadi bu en zor soru şimdi.
Dördüncü sırada. Tabii.
Çağlar'ın sevdiği futbolcu.
Benim sevdiğim. Öyle.
Kimmiş senin sevdiğin futbolcu?
Benim sevdiğim futbolcu.
Benzema değil ama değil mi? Bir aklıma geldi.
Değil, Eden Hazar. Hiç yormayayım ben size. Eden Hazar.
Bayağı bir yorarmışsın yani. Devam etseymişiz.
Real Madrid'de. Evet. Üçüncü, dördüncü futbolcuymuş. Beşinci sırada Lewandowski geliyor. O da Barcelona'da 26 milyon euro alıyormuş. Altıncı sırada Sadio Mane geliyor Bayern'den. Bence bu parasının karşılığını almayan bir adam. Bence 24 milyon euro değil onun ederi yani. Daha fazla olması lazım gibi geliyor. Bilmiyorum, katılır mısınız?
Katılıyorum. Çok beğeniyorum.
Sonra yine Çağlar'ın dile getirmeyi sevdiği futbolculardan bir tanesi 7. sırada Kevin De Bruyne.
Onu ben de çok severim ya.
Evet.
De Bruyne muhteşem.
Evet. Sonra yine bir Barcelona'ya geçiyoruz. Sergio Busquets 23 milyon alıyormuş.
Allah Allah.
Evet.
Şaşırdım evet. Yani onun 23 alması.
Ben işte en çok şaşırdım. İlk ondaki en çok beni şaşırtan adamlardan biri oydu o. Sonra David Alaba geliyor Real Madrid'den. 22.6 milyon euro. Ve 10. sırada Erling Haaland. Daha çocuk yaşında adam ilk 10 sırada.
Ama çocuk yaşında ama neler yapıyor.
Kaç
neler
alıyor abi?
22 milyon euro alıyor.
22. Helal olsun.
Vay vay.
Yani işte, evet.
Zenginin malı zürdün çenesini yorarmış. Bu olsa gerek yani, değil mi hepimizin?
170 milyon euro değeri ve adam 22 milyon euro maaş alıyor bu arada. Yani o da enteresan.
Peki.
Bana o da iş geldi yani.
Moralim bozuldu. Bitirebilir
vallahi,
miyiz?
Yani şu kötü moralle bizi bitiriyorsun yani Serhat abi, sağ olasın.
İşte, şimdi bak bunları bitiriyoruz dediğinde adam mesela 6000 euro kazandı.
Evet.
O aradaki 4 saniye içinde.
Evet.
Peki, o zaman bugünlük bizden bu kadar olsun, değil mi?
Evet.
Biz programı noktalayalım. Yarın saat 14'te tekrar Veri Maç'la Radyo Sputnik'te görüşünceye dek hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.